Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde demokrasi tarihimize, anayasa tarihimize, anayasal yönetim tarihimize, hürriyet mücadelelerine bakıyor. Bunların tarihini, birbirleriyle ilişkilerini, dünyadaki konjonktürle ilişkilerini, zaman zaman ekonomi, kültür, sosyoloji tartışmalarıyla, gelişmeleriyle ilişkilerini ele almaya, anlamaya, anlatmaya, tartışmaya çalışıyoruz. Bu konuların ne kadar çok konuşulursa halihazırdaki dünyanın büyük altüst oluşu karşısında Türkiye'nin demokrasisini, devlet kapasitesini, müşterek milli kimliğini kuvvetlendiren, tahkim eden bir netice doğuracağına inanıyoruz. Bu zemin içerisinde de tarihimizdeki birinci meclis gibi, milli mücadele gibi ya da 14 Mayıs 1950 gibi fevkalade kıymetli, hala bizlere yol gösteren dönemler, örnekler olduğu gibi kaçınmamız gereken darbeler dönemi olduğu gibi hatalardan ders çıkarmamız gereken dönemler olduğuna da işaret etmek lazım. O yüzden bunlar üzerinde sakin, aklı selim bir şekilde aradan bu kadar zaman geçtikten sonra sert, kötü, itici, yapıcı olmayan, kırıcı, ortak paydaya dikkat etmeyen polemiklerin ötesinde, polemiklerin dışında ortak paydayı esas alan ve halihazırdaki demokratik anayasal yönetimimizi güçlendirecek bir zeminde değerlendirmeler yapmak, farklı grup, görüş ve partilerden insanların bu manada bir ortak paydada buluşmasına gayret etmek çok kıymetli bir çalışma yöntemi, çalışma usulünü veriyor. Türkiye bu manada ciddi bir olgunlaşma içerisinde, hem fikri bakımdan birçok konu konuşuldu, tartışıldı, akademik olarak keza ciddi çalışmalar yapıldı, hem de siyasi olarak bunları düşünebilecek bir tecrübe ve olgunluğun içerisinde. Evet, geçtiğimiz programımızda milli mücadele dönemine, bu milli mücadele dönemindeki birbirinden farklı anlayışlara, gruplara, milli mücadelenin Anadolu'da başlamasıyla beraber gelişen yerel mücadele ve tepkilerin, derneklerin, şuraların, kongrelerin zaman içerisinde nasıl merkezileştiği problemini ortaya koymuştuk. Burada da o farklı gruplar içerisinde tartışılan milli mücadele, bu mütarekeyle başlayan Türkiye'nin, Türk milletinin istikbali ne olacak sorularına aranan cevabın bilhassa Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla beraber kendisine verilen yetkileri bu istikamette kullanacak bir projeyle beraber hayata geçirmesiyle sadece Doğu Karadeniz'de değil, bütün Anadolu'da milli mücadeleyi birbirine bağlayacak, giderek merkezileştirecek, askeri, idari ve giderek de mecliste, kongrelerle önce, sonra mecliste beraber siyasi temsil kabiliyeti olan bir çerçeveye taşıyacağını göreceğiz. Evet, dediğimiz gibi Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dan Samsun'a çıktığında esas itibariyle İtilaf Devletleri ve bazı kesimler Mustafa Kemal Paşa'nın Karadeniz'de ortaya çıkan Rum Pontus ayaklanmaları ve buna karşı Müslüman ahalinin tepkileriyle gelişen asayiş meselelerini halledeceğini düşünüyorlardı. Bununla sınırlı bir görev alanının olacağını düşünüyorlardı ama Mustafa Kemal Paşa hem zihnen hem de bu görevlendirmeyi hazırlayan heyetle devlet içerisindeki milli mücadeleyi destekleyen vatansever bürokratlarla keza ordu içerisindeki general ve subaylarla beraber burada yetki ve hazırlıklarını bunun ötesinde bir zemine taşımak için yapmıştı. Nitekim bu istikamette bir karargah kurmay subaylarıyla beraber Samsun'a çıktı. Yine hatırlayacaksınız, bunu mütakiben de Amasya Tammi ile beraber aslında mücadelenin çerçevesini de ortaya koymuştu. Bu giderek Anadolu'daki askeri idari kesimde karşılık bulmaya başladı. Milli mücadele giderek işte devlet ve millet bu istikamette teşkilatlanmaya, müşterek bir teşkilat kurmaya, güçlerini, farklı teşkilat ve yapıların enerjilerini bu ortak zemine taşımaya başlayacaktır. Ama bu zaman içerisinde durumu idrak edemeyen, farklı angajmanlara giden, farklı fikirlerde olan kesimlerin aralarındaki anlaşmazlıklar da milli mücadele boyunca mesele bir kesinlik kazanana kadar devam ede gelecektir. Diğer taraftan tabii işgal kuvvetleri, mütarekedeki işgal kuvvetleriyle işbirliği yapan yerel unsurların ki bunların içerisinde zaman zaman işte hükümet düzeyinde Damat Ferit gibi aktörler var. Onlarla işbirliği yapan bazı aydın, gazeteci kesimler var. Bunların da yürüttüğü bir kara propaganda var. Bütün bunların aynı zamanda büyük bir altüst oluş yaşamış, büyük bir yenilgi yaşamış ve hani devletin otoritesinin sarsıldığı bir coğrafyada yapıldığını, o yüzden de bugün aklımıza gelenden daha fazla zorluk, daha fazla anlaşmazlık konusu, daha fazla çözülmesi gereken problem konusu oluşturduğunu bilmemiz biraz böyle geniş çerçeveden, zeminden meseleyi anlamaya çalışmamız gerekiyor. Evet, Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktıktan sonra aslında Mustafa Kemal Paşa'nın kendisinin o karargah subayları dışında kurduğu, yönettiği çok büyük bir örgüt vesaire yok. Birçok dediğim gibi mahalli teşkilat, zaman içerisinde iddiatçılar, milli mücadeleyi destekleyen herkes Mustafa Kemal Paşa'nın gayretlerini ve onun etrafında bir şeyler yapılabileceğini gördükçe onu destekliyor ama başlangıçta yani bu hazırlıklara rağmen çok güçlü bir ayrı teşkilattan bahsetmemiz de çok isabetli değil ama zaman içerisinde hızla bu eksiklikler giderilecektir. Tabii an anda yapılan açıklamalar, müdahaleler, askeri unsurlar üzerinde kurulan otorite, sivil unsurlar, sivil idare üzerinde kurulan otorite, bunlar zaman içerisinde mevcut devlet yapısını, askeri yapıyı ve milli mücadeleye başlamış olan hem Şura, Kongre gibi yapıları, Müdafaa-i Hukuk gibi dernekleri hem de Kuvayi Milliye denilen silahlı grupları Mustafa Kemal Paşa'nın etrafında toplayacaktır. Fakat yine burada şunu söylemek lazım değerli dinleyiciler. Böyle bu kadar farklı grubu ve özellikle silahlı mücadeleye başlamış grupları sevk ve idare etmek, onlardan merkezi bir yönetim oluşturmak veya işte devlet yapısı içerisine onları entegre etmek hiç öyle kolay değildir. Fevkalade zordur. Nitekim zaman içerisinde bunu göreceğiz. Çerkez Ethem hadisesinde mesela bu Kuvayi Milliye'nin merkezileştirilmesi, düzenli orduya dahil edilmesi ve düzenli orduyla ilişkileri üzerinden yaşanan problemlerin nasıl kırılmalara yol açtığını göreceğiz. Bu bakımdan bu dönem gerçekten zor. Çünkü bu bahsettiğimiz yapıların beraberinde getirdiği ciddi otorite problemleri, hukuk problemleri ortaya çıkıyor. Bir yandan Mustafa Kemal ve etrafındaki giderek güçlenen yapı, Osmanlı'dan devralınan askeri ve işte sivil idareyi, adı öyle olmasa bile, Büyük Millet Meclisi hükümeti vesaire dense bile, adeta bir devlet teşkilatı haline getiriyor. Ama diğer taraftan da bu devletin otoritesi kalktıktan sonra işgal kuvvetlerine karşı, çetelere karşı oluşturulmuş bir takım silahlı gruplar var. Onlarla iltisaklı ya da iltisak olmayan siyasi bir takım gruplar var. Bunların hepsinin bir iç kargaşaya, düşmanı sevindirecek bir iç çatışmaya dönüşmeden merkezileştirmesi gerekiyor. Bu çok ciddi bir mesele. İşte işin ciddiyetini Çerkez-Ethem hadisesinden anlamak mümkün. Yani milli mücadele için mücadele ederken bu merkezileşme çabaları karşısında ve aynı zamanda zapturapt altına alınma, bir hukuk içerisine alınma çabaları karşısında Çerkez-Ethem'in isyanını göreceğiz. Dolayısıyla buradaki zorluklar fevkalade kıymetli. Şimdi dediğimiz gibi bu adım adım buradaki otorite kurma, meşruluk, teşkilatlanma, bir hükümet ve devlet yapısına doğru evrilme, ilerleme çabaları söz konusu. Mustafa Kemal Paşa değişik kademelerde kumandanlar aracılığıyla ordunun desteğini sağlıyor, garanti altına alıyor. Erzurum ve Sivas kongreleri ile müdafaa hukuk cemiyetlerini tek bir çatı altında toplamaya yönelik bir çaba içerisinde, burada da bu dernekler, yapılar üzerinden halkın, eşrafın desteğini alıyor. Belirli hedefler için siyasi hamleler, manevralar yaparak rakip iktidar odaklarını, bilhassa bu iddiatçıların eski yöneticileriyle iltisaklı olanlarını bertaraf edecek. Bu aynı zamanda milli mücadele bir iç mücadele anlamına da geliyor. Çünkü İttihat Terakki de bir yandan bütün hani dizginleri Mustafa Kemal Paşa'ya devretmek istemiyor. Onlar da yeniden, eğer fırsat bulabilirlerse, gücü, iktidarı devralmak arzusunda böyle aktörler var. İttihat Terakki'nin 10 yıllık tarihi itibariyle de bu ilişki ağına sahip olduğunu söyleyelim. Tabii şunu da söyleyelim ya, Mustafa Kemal Paşa da İttihat Terakki üyesi, İttihat Terakki ile ilişkili, ama İttihat Terakki'nin yönetimiyle belli konularda çeşitli anlaşmazlıklar yaşıyor. İttihat Terakki'nin bu manada hani vatanseverliğine, bir tür tırnak içerisinde İttihat Terakki'ye yakınlığına güvendiği, ama diğer taraftan da tam o İttihat Terakki hiyerarşisinin içinde görülmediği bir isim. Bunun Mustafa Kemal Paşa açısından bir takım avantajları da var, dezavantajları da var. İşte dezavantaj, İttihat Terakki ile mücadele etmek durumunun ortaya çıkması. Avantajı da İttihat Terakki'nin yapıp ettiği hatalarla doğrudan ilişkilendirilmediği için halk nazarında İttihat Terakki dışında ya da İttihat Terakki'nin içinde olmuş ama bu hatalar sebebiyle uzaklaşmış kesimleri ile Mustafa Kemal Paşa arasında bir yakınlık kurulabiliyor. O da Mustafa Kemal Paşa'ya bir hareket alanı sağlıyor. Bu fevkalade önemli, dikkat edilmesi gereken avantaj, dezavantaj konusu, bir koridor oluşturuyor. Mustafa Kemal Paşa'nın işte hem stratejik hem de taktik kabiliyetleri bu sahada ortaya çıkacak ve adım adım ilerleyerek buradaki dezavantajları aşacak, avantajlarını da kullanacak. itaatçıların hareket alanının giderek azaldığını, buna karşılık Mustafa Kemal Paşa etrafındaki yapının giderek güçlendiğini göreceğiz. Buradaki güç aynı zamanda İstanbul üzerinde tesiri olan bir güç olacak. İstanbul üzerinde de zaman içerisinde damat Ferit Paşa'nın tasfiye edildiği, sarayın hareket kabiliyetinin padişahın azaltıldığı, mütareke İstanbul'un da Mustafa Kemal Paşa'ya milli mücadeleye yakın unsurların gücünün arttığı bir çerçeveye taşınacak. Aynı zamanda yürütülen mücadeleyle sağlanan sahadaki askeri başarılar sadece itilaf devletleriyle değil, işte Sovyet Rusya gibi üçüncü devletlerle kurulan ilişkilerle de diplomatik bir sahaya taşınacak. Bütün bunlar olurken de aynı zamanda meclis önce Erzurum, sonra Sivas Kongresi, sonra da Osmanlı Meclisi ve birinci meclis üzerinden de bütün bu mücadelenin siyasi alana taşındığı, adım adım kademe kademe ilerlendiği bir zemin ortaya çıkacak. Mustafa Kemal Paşa tüm bu alanlarda, yani bakın şimdi tekrar hatırlayalım, askeri, idari, diplomatik, bütün bunların yanı sıra İttihat Terakki gibi ya da Mütareke İstanbul'uyla yürütülen mücadele, yer yer işbirliği gibi alanlar ve bu diplomatik ilişkilerle beraber içerideki aktörlerin siyasileştiği alanlarda, kongreler, Erzurum, Sivas, İstanbul'daki son Osmanlı Meclisi ve birinci mecliste bir siyasi karakter olarak ortaya çıkacak ve zaman içerisinde giderek o 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan o askerin giderek sadece asker olmayan, siyasi kabiliyetleri, diplomatik temsil kabiliyeti olan bir aktöre dönüştüğünü göreceğiz. Bu mücadelenin bu safhaları o bakımdan çok kıymetli. Evet, değerli dinleyiciler, devam edeceğiz. Ben program ekibi adına hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.